Ayrım 7, Vatikan'ın zindanları, Andrejit, sayfa 81-1. Kont Just Agunor'un ölümü dolayısıyla birdenbire Paris'e gitmek zorunda kalmış olan Kontes Guido Saint-Prix, yani Julius'un küçük kız kardeşi, Pau'dan 4 kilometre ötede bulunan dul kalışından, hele çocukları da evlenip yerlerine yerleştikten sonra pek ayrılmaz olduğu o güzelim Pezak şatosuna döneli çok olmamıştı. Garip bir konuk geldi evine. Kendi kullandığı hafif dokkar içinde yapmayı alışkanlık durumuna getirdiği sabah gezintilerinin birinden dönüyordu. Saint Francis tarikatından bir papazın bir saattir salonda kendisini beklediğini bildirdiler. Kontese sunulan kartından da anlaşıldığı gibi Kardinal André yollamıştı yabancıyı. Kart bir zarfın içindeydi. Üzerinde kardinalin adının altında incecik ve neredeyse kadınsı yazısından şu sözler okunuyordu. Virmontal Chaunay Rahip G.P. Saulus'e Contus de Saint-Prix'den çok özel bir dikkat göstermesi dileğiyle. Hepsi buydu. Bu kadar da yeterdi. Kilise adamlarını seve seve kabul ederdi kontes. Üstelik de Kardinal André, kontesin ruhunu avucunun içinde tutardı. Bir sıçrayışta salona gitti, kendisini beklettiği için özür diledi. Virmontal Chanoine yakışıklı bir adamdı. Soylu yüzünde, genç, taze rengi yanında, neredeyse tümden ağarmış saçlarının insanı şaşırttığı gibi, devinimlerinin, sesinin çekingen dikkatsizliğine garip bir biçimde ters düşen erkekçe bir güç parlıyordu. Kontes çok iyi davranmasına karşın konuşma iyi yürümüyor. Kontes'in yeni yası, Kardinal André'nin sağlığı, Julius'un akademideki yeni başarısızlığı üzerinde nezaket tümceleriyle uzayıp duruyordu. Bu arada papazın sesi gittikçe ağırlaşıp boğuklaşıyor, yüzü kederli bir anlatıma bürünüyordu. En sonunda kalktı ama vedalaşacak yerde, "Kontes Hazretleri, Kardinal'in arzusu üzerine sizinle önemli bir konuyu konuşmak istiyorum." dedi. Ama o da ses götürecek türden, kapıların çokluğu da beni ürpertiyor. Konuşmamızı duymalarından korkuyorum. Giz vermelere, yapmacıklara biterdi kontes. Chanoine'ı ancak salondan girilebilen dar bir kadın odasına alıp kapıyı kapadı. "Burada güven içindesiniz," dedi. "Korkmadan konuşun." Papaz kontesin karşısında basık, küçük bir koltuğa oturmuştu. Konuşacak yerde bir atkı çıkardı cebinden. Bu atkıda coşkun hıçkırıklarını boğmaya çalıştı. Kontes şaşırmıştı. Yanındaki yuvarlak masanın üzerindeki iş sepetine uzandı. Sepetin içinde bir lokman ruhu aradı. Konuğuna sunmakla sunmamak arasında bocaladı. Sonra kendisi başladı koklamaya. En sonunda papaz kıpkırmızı olmuş bir surat çıkardı atkının içinden. "Kusura bakmayın," dedi. "Çok Katolik olduğunuzu bilirim. Kederimi hemen anlayacağınızdan, paylaşmamazlık etmeyeceğinizden kuşkum yok." Kontes böyle gözü yaşlılıklardan hiç hoşlanmazdı. Rahatsızlığını saplı gözlüğünün ardında sakladı. Papaz hemen kendini toplayıp koltuğunu biraz yaklaştırdı. "Sayın Kontes, kardinal güvenilebilecek bir kimse olduğunuzu kesinlikle söyledi de ondan sonra karar verdim sizinle konuşmaya. Sizin imanınızın şu sosyete işi imanlardan, ilgisizliğin şu basit örtütlerden de olmadığını söyledi." "Konuya gelelim papaz efendi." "Kardinal ağzınızın sıkılın tam anlamıyla güvenebileceğimi söyledi. Bir bakıma bir günah çıkarıcının ağız sıklığı." "Kusura bakmayın ama papaz efendi, kardinalin de haberdar olduğu bir giz, böylesine önemli bir giz varsa niçin kendi ağzıyla söylemedi bana?" Papazın gülümsemesi bile sorusunun yersizliğini anlatmış olmalıydı. "Mektupla mı? Güzel ama hanımefendi, günümüzde postalarda kardinallerin bütün mektupları açılmakta." "Bu mektubu size verebilirdi." "Evet öyle hanımefendi ama bir kağıdın ne olacağı kim bilir? Öylesine gözaltındayız ki, dahası var, benim size anlatmaya hazırlandığım şeyi kardinal hiç bilmemeyi, bununla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünmeyi yeğit tutuyor." "Ah efendim, gene korkuyorum işte, bilmem ki acaba." Kontes başını çevirdi, saplı gözlüğünü bıraktı, tatlı tatlı. "Siz beni tanımıyorsunuz papaz efendi," dedi. "Bana daha fazla güveniniz yoksa gücenmem. Bana verilen gizlere büyük saygım vardır. Tanrı bilir, en ufak bir gizi bile ağzından kaçırmış değilim. ama hiç kimseye gizini açmaya yönelttiğim de olmadı. Kalkmak ister gibi hafif bir hareket yaptı. Papaz kollarını ona doğru uzattı. "Hanımefendi," dedi. "Üzerime bu gizi size bildirmek gibi büyük, çetin bir görev yükleyenler tarafından bu gizi öğrenmeyi, içinde saklamaya layık görülen ilk kadının, evet ilk kadın siz olduğunuzu göz önünde bulundurmaya tenezzül buyurursanız beni bağışlarsınız. Ne yalan söylemeli, bunu öğrenmenin bir kadın zekasına göre fazla ağır, fazla sarsıcı olduğunu seziniyorum da ürperiyorum." Kontes neredeyse soğuk bir biçimde, "Kadınların zekasının yetersizliği üzerinde çok yanlış şeyler düşünülür," dedi. Sonra ellerini biraz kaldırdı. Kilisenin önemli bir gizini dinlemeye hazır bir biçimde, ilgisiz bir görünüş altında sakladı merakını. Papaz koltuğunu yeniden yaklaştırdı. Ama Papus Salus'un kontese söylemeye hazırlandığı giz şimdi bana öylesine şaşırtıcı, öylesine tuhaf geliyordu ki daha büyük bir önlem almazsam anlatamayacağım. Roman başka, tarih başkadır. Usta eleştirmenler romanı gerçekleştirebilecek tarih, tarihi de gerçekleşmiş bir roman gibi ele almışlardır. Gerçekten de kimi zaman olay inandırıcılığa meydan okunduğundan, romancının sanatının çoğu zaman inanı ortadan kaldırdığını kabul etmek gerekir. Yazık ki kimi kuşkucular bir olay alışılmış açtı mı hemen yassıyıverirler onu. Ben böyleleri için yazmıyorum. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi kutsal tahttan alınsın, Kuyunaral'ın oyunu bile bir bakıma bütün Hristiyanlıktan çalınsın, pek dikenli bir sorun bu. Benden böyle bir sorun ortaya atacak yürek ne gezer? Ama 1893 yılının sonuna doğru böyle bir söylentinin dolaştığı tarihsel bir gerçektir. Bunun gerçek dindar ruhu telaşa düşürmüş olduğu besbelli. Kimi gazeteler çekine çekine sözünü ettiler. Bunlar susturuldu. Bu konuda Saint Malo'da bir broşür yayınlandı. Bu broşür toplattırıldı. Farmasonlar böyle yüzler kızartıcı bir suçun duyurulmasını istemediği gibi Katoliklerin de bu iş için hem toplanmaya başlayan görülmedik yardımları desteklemeyi göze alamamasından ya da bunu gizlemeye razı olmayışlarından ileri geliyordu bu. Birçok dindarlar büyük özverilere girişmişti ki kuşkusuz bu durum dolayısıyla toplanan ya da saçılan paraların 500.000'a yakın olduğu düşünülüyor. Ama paraları alanların hepsi sahici dindarlar mıydı, yoksa bazen dolandırıcılar mı, orası bulanık kalıyordu. Şu var ki bu para toplama işini başarmak için din inancı yoksa bir gözü peklik, bir beceriklilik, bir incelik, bir güzel konuşma sanatı, insanlar ve olaylar üzerine bir bilgi, bir sağlamlık gerekirdi. Bunlara sahip olmakla da ancak La Facudo'nun eski dostu Protos gibi açgözler övünebilirlerdi. Namussuzca bildireyim okura, bugün Vilmontal Şanuan'ı kılığı ve takma adı altında karşımıza çıkan adam odur. Kontes giz tümüyle verinceye kadar ağzını açmamaya, duruşunu hatta yüzünün anlatımını bile değiştirmemeye karar vermişti. Yavaş yavaş güvene gelen sahte papazı hiç telaşlanmadan dinliyordu. Sahte papaz sözlerini en iyi biçimde düzenlemek için konuyu başından alıyor, tam başlangıca gitmiyorsa da Loka ile kilise arasındaki çarpışma, yani işin özü öteden beri süre gelen bir şey değil miydi? Düşmanlığın açık açık ortaya çıkmasına yol açan bazı olaylara kadar uzanıyordu. Önce Papa'nın 92 yılının Aralık ayında kaleme aldığı iki bildiriyi anımsamasını söyledi Kontes'e. Bu mektuplardan biri İtalyan halkına, ikincisi daha özel olarak piskoposlara sesleniyor, Katolikleri farmasonların kötülüklerinden koruma amacını güdüyordu. Sonra Kontes anımsayamayınca daha gerilere gitmek, şimdiye kadar ardında Loka'nın saklandığı, Crispi'nin başkanlığı ve kararıyla Giordano Bruno'nun heykelinin dikilişini anımsatmak zorunda kaldı. Papa bağıntı kurma çabalarını karşılıksız bırakarak onunla pazarlığa girişmeye yanaşmayınca Crispi'nin kızdığını söylemişti. Pazarlığa girişmek sözünden de uzlaşmak, boyun eğmek anlamını çıkarmak gerekmez miydi? Bu çok acı günü gözlerin önüne sermişti. Hizipler durumlarını açıkça belli ediyor, farmasonlar en sonunda maskelerini çıkarıyorlardı. Kutsal tahtın güvence verdiği elçiler Vatikan'a gelirken bu davranışlarıyla hem Crispy'yi hor gördüğünü hem de derinden derine yaralanmış olan kutsal babamıza saygısını gösterirken Loka, sancakları açmış, kışkırtıcı putun yükseldiği Campo dei Fiori alanında ünlü küfürbazı alkışlıyordu. Hemen sonra 30 Haziran 1889 tarihini izleyen Consistuarda'da, Papa'nın başkanlığında Kardinaller Kurulu diye sürdürdü konuşmasını. Hep ayaktaydı, kollarını önündeki yuvarlak masaya dayamış, kontese doğru eğilmişti. Leon, 8. büyük kızgınlığını gösterdi. Bütün dünya duydu karşı gelişini. Bütün Hristiyanlık evreni, onun Roma'yı bırakmaktan söz ettiğini duyunca titredi. Roma'yı bırakmak dedim. Bütün bunları siz de biliyorsunuz Sayın Kontes. Bütün bunların acısını çektiniz. Siz de benim gibi anımsarsınız. Sonra gene başladı. En sonunda Crispy iktidardan düştü. Kilise soluk alacak mıydı artık? 1892 yılının Aralık ayında Papa bu iki mektubu yazıyordu hanımefendi. Yeniden oturdu, birdenbire koltuğunu kanepeye yaklaştırıp kontesin koluna yapıştı. Bir ay sonra Papa hapsedilmişti. Kontes ağzını açmamakta diretiyordu. Şanuan kontesin kolunu bıraktı, daha ölçülü bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Bir tutsağın çektiklerini anlatıp da sizi merhamete getirmeye çalışmayacağım hanımefendi. Kadın yüreği acılar karşısında pek çabuk duygulanır. Ben sizin zekanıza sesleniyorum kontes. Ruhsal başbuğumuzun kayboluşunun biz Hristiyanları ne büyük bir karışıklık içinde daldırdığını göz önüne götürmeye çağırıyorum sizi. Kontes'in solgun alnında bir kırışık belirdi. Papasız kalmak korkunç hanımefendi. Ama hadi biz buna da adam sen de diyelim. Sahte bir papa daha da korkunç. Çünkü Loka cinayetini saklamak için ne diyorum? Kiliseye yıkılmak, kendinden teslim olmak zorunda bırakmak için kutsal tahta 13. Leon'un yerine kuyruğu aradım bilmem hangi suç ortağını, bilmem hangi mankeni, kutsal kurbanları olarak görünen bilmem hangi sahtekarı yerleştirdi. Üstelik ona boyun eğer gibi davranmak zorundayız. Sahicisini yok etmek korkusuyla ona boyun eğmek zorundayız. Kısacası, hey Allah'ım! Jübilede bütün Hristiyanlık onun önünde eğildi. Bu sözlerden sonra ellerinde büküp durduğu mendili yırtıldı. Sahte papanın ilk işi şu fazlasıyla ünlü bildiri oldu. Fransa'ya gönderilen bildiri. Her gerçek Fransızın hala yüreği kadar kanar bu yüzden. Evet evet biliyorum efendim. Kutsal kilise krallığın kutsal davasını yatsıyınca sizin yüce kontes yüreğiniz ne kadar sızladı biliyorum. Vatikan Cumhuriyeti alkışlasın. Olur şey mi? Ama hiç kuşkunuz olmasın hanımefendi. Şaşmak da haklıydınız. Emin olun kontes hazretleri. Ama o cani hilebazın kendisini cumhuriyetçi olarak ilan ettiğini duyunca kutsal babamızın da acı çektiğini unutmayın. Sonra geriye çekildi hıçkırıklı bir gülüşle. Sonra Sayın Kontes de Sayın Prix bu zalim bildirinin kaçınılmaz belirtisi olarak kutsal babamızın Petit Journal müdürünü kabul edişine ne demiştiniz? Petit Journal'ın Sayın Kontes ah bırakın 13. Leon Petit Journal'da böyle bir şeye olanak bulunmadığını hiç kuşkusuz sezersiniz. Soylu yüreğiniz bunun yalan olduğunu önceden haykırmıştır size. Kontes artık kendini tutamaz oldu. Ama bunu bütün dünyaya haykırmak gerekir diye atıldı. Hayır hanımefendi, susmak gerekiyor diye gürledi. Papaz korkunçtu. Önce susmak gerek, bir şeyler yapabilmek için susmak zorundayız. Sonra özür diledi, birdenbire kederliğini vermiş bir sesle, görüyorsunuz ki bir erkekle konuşur gibi konuşuyorum sizinle, dedi. Hakkınız var papaz efendi. Bir şeyler yapmaktan söz ediyorsunuz. Çabuk söyleyin. Neye karar verdiniz? Ah, siz de o erkekçe, o baraglioların kanına yaraşan sabırsızlığı bulacağımı biliyordum. Ama şimdiki durumda zamansız bir girişimden daha tehlikeli bir şey yok. Bugün bu iğrenç cinayetler bazı cennettekilere bildirilmişse, onların kusursuz ağız sıkılıklarına ve zamanı gelince kendilerine verilecek işarete kesinlikle uyacaklarına güvenmemiz zorunlu. Bizsiz bir şey yapmak, bize karşı bir şey yapmaktır. Sonra her türlü kişisel davranış aforoza, kilisenin gözünden düşmeye yol açtıktan başka, bildiğimizden de açık ve kesin yalanlamasıyla karşılaşacaktır. Burada bir Haçlı Seferi söz konusu hanımefendi. Ama gizli bir Haçlı Seferi. Bu nokta üzerine fazla durduğum için beni bağışlayın. Ama kardinal bunu size özellikle bildirmekle görevlendirdi beni. Kendisi bu konuda tek sözcük bile bilir görünmek istemiyor. Kendisine bundan söz edilecek olursa hiç ama hiçbir şey anlamaz görünecek. Kardinal beni görmüş olmak istemiyor. Hatta ileride bazı olaylar bizi yeniden karşılaştırırsa sizinle ben hiçbir zaman konuşmamış olacağız. Bunu bilin. Kutsal babamız pek yakında gerçek hizmetkarların tanımasını bilecektir. Kontes biraz düş kırıklığına uğramıştı, çekine çekine. Peki öyleyse diye sordu. Çalışıyoruz Sayın Kontes, çalışıyoruz. Korkmayın. Hatta savaşım tasarımızın bir bölümü size bildirmeme de izin var. Kontes'in karşısında koltuğa yerleşti. Kontes şimdi ellerini yüzüne götürmüş, göğsü önde, dirsekleri dizlerinde, çenesi avuçlarında öylece duruyordu. Papa'nın Vatikan'da değil, büyük bir olasılıkla Saint Ange'de tutsak olduğunu anlatmakla başladı sözlerine. Burası hiç kuşkusuz Kontes'in de bildiği gibi bir yeraltı yoluyla Vatikan'a bağlanırdı. Kendisini bu zindandan kurtarmak pek o kadar güç değildi. Bütün dindarların gönülleri kiliseyle birlikte olmasına karşın farmasonluğun yüzüne gülmeleri boş inanç derecesine varan bir korkudan da ileri geliyordu. Loka da buna güveniyordu işte. Kutsal babanın tutuklanması örneği ruhları dehşet içinde tutuyordu. Hiçbir dindar zalimlerin el uzatamayacağı uzak yerlere gidebilmesi sağlanmadıkça yardıma yanaşmıyordu. Sıkı ağızlılıkları bilinen dindar kişiler önemli paralar vermeye razı olmuşlardı. Yalnız bir engeli kaldırmak kalıyordu geriye ama onun istediği ötekilerin hepsinin istediğinden daha fazlaydı. Çünkü bu engel bir prensti. 13. Leon'un baş zindancısı olan bir prens. Bilmem anırsar mısınız Sayın Kontes, Avusturya Macaristan tahtının varisi olan Prens Arşidük Rodolfo'yla yanında hırıldar gibi bir durumda bulunan genç karısının Prenses Grozilo'nun yeğeninin daha yeni evlenmiş olan Maria Westerlo'nun ölümünü bir giz perdesi örtmüş, bu perde hiçbir zamanda kaldırılmamıştı. İntihar demişlerdi. Tabanca sırf halkı aldatmak için duruyordu orada. Gerçek ikisinin de zehirlenmiş olduğuydu. Kocası Grand Duke'un bir akrabası, kendisi de Grand Duke olan bir adam Maria Westrayra'yı başka birinin karısı olarak görmeye dayanamamıştı. Bu iğrenç cinayetten sonra Toskana Grand Düşesi, Maria Antoinette'in oğlu Jean Salvador de Lorraine, akrabası İmparator Francis Joseph'in sarayından ayrılıyordu. Viyana'da suçunun bilindiğini bildiği için papaya suçunu söyleyip yalvararak kendini acındırmaya geliyordu. Bağışlattırdı kendini. Ama Monaco Kardinal, Monaco Le Valette, günahının bağışlanması için çile çektirmek bahanesiyle Saint Ange şatosuna kapattı onu. 3 yıldır burada inleyip durur. Şanoan bütün bunları dümdüz bir sesle anlatmıştı. Bir zaman durdu, sonra ayağını hafiften yere vurarak, Monaco işte bu adamı 13. Leon'un baş zindancısı yaptı, dedi. Daha neler, kardinal ha? Diye atıldı Kontes. Bir kardinal farmason olabilir mi ki? Şanoan düşünceli düşünceli, yazık ki oldu, dedi. Loka iyice bulaştı kiliseye. Siz de kabul edersiniz Sayın Kontes, kilise kendini daha iyi koruyabilseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Loka kutsal babamızı ancak pek yüksek mevkilerde bulunan birkaç kişinin suç ortaklığıyla hapse atabildi. Ama iğrenç bir şey bu. Daha ne söyleyeyim size Sayın Kontes. Jean Salvador kilisenin tutuklusu sanıyordu kendisini. Aslında farmasonların elindeydi. Bugün kutsal babamızın hapisten çıkarılmasına aynı zamanda kendisinin de kaçması sağlanması koşuluyla razı oluyor. Hem de ancak çok uzaklara cezalandırılmasının olanakları aşacağı bir ülkeye kaçabilir. 200 bin frank para istiyor. Valentin de Saint-Prix bir zamandır geri geri gidiyor, kolları böğrüne düşüyordu. Bu sözcükleri de duyunca başını geriye atarak hafiften inledi, sonra bayılıverdi. Şanuan ileri atıldı. Sakin olun Sayın Kontes, usul usul avuçlarının içine vuruyordu. Ne çıkar? Lokman ruhşiyesini burun deliklerine götürüyordu. Bu 200.000 frankın 140.000'i şimdiden elde etmiş bulunuyoruz. Sonra kontes bir gözünü açarken Duchesse de Lectura 50.000'den fazla vermeyecekmiş. 60.000 kalıyor geriye. Kontes neredeyse içgüdüyle bu parayı alacaksınız dedi. Kilise sizden hiç kuşkulanmıyordu kontes. Ciddi mi ciddi ve neredeyse törensi bir tavırla kalktı bir zaman sonra. Kontes de Saint Prix dedi. Sizin cömert sözünüze tam bir güvenim var. Ama bu paranın verilmesiyle birlikte ortaya çıkacak, akla gelmez güçlükleri düşünün. İşimizi zorlaştıracak, belki de engelleyecek bu parayı bana verdiğinizi unutmuş olmanız gerek. Ben de bir kuruşunu bile almadığımı söylemeye hazır olmak zorundayım. Bu parayı aldığımı gösteren bir bakmuz bile vermeyeceğim elinize. Ancak bunun elden ele, sizin elinizden benim elime verilmesi daha akılcı bir şey olur. Göz altındayız. Şatoda bulunmam yorumlara yol açabilir. Uşağınız güvenilir bir adam mı? Comte de Baraglio'nun akademi üyeliğine seçilmesi konusunu düşünün. Buraya bir daha gelmemeliyim. Bu sözcükleri de söyledikten sonra kımıldamadan, konuşmadan durunca kontes işi anladı. İyi ama papaz efendi, bu kadar paranın üzerinde bulunmadığını da kabul edersiniz herhalde. Hatta papaz biraz sabırsızlanıyordu. Bu yüzden kontes bu parayı bir araya getirmek için biraz zaman gerektiğini eklemeyi göze alamadı. Çünkü bu parayı tek başına ödeyemeyeceğini umuyordu. Nasıl etmeli diye mırıldanıyordu. Sonra Şanoa'nın kaşları gittikçe daha çok çatılınca, yukarıda birkaç mücevherim var dedi. Bırakın hanımefendi, bırakın. Mücevherler birer anıdır. Benim eskicilik yapışımı gözlerinizin önüne getirebiliyor musunuz? En iyi fiyata vereyim derken göze batacağımı düşünmüyor musunuz? Hem sizi hem de girişimiz tehlikeye sokarım o zaman. Tok sesi fark edilmez bir biçimde acılaşıp sertleşiyordu. Kontes'in sesi de hafiften titremeye başlamıştı. Azıcık bekleyin papaz efendi dedi. Çekmecelerimde ne var bir bakayım. Hemen sonra aşağı indi. Büzülen eli mavi banknotları buruşturuyordu. Bereket versin ki geçen de çiftlik kiralarını almıştım. Size şimdiden 6.500 frank verebilirim dedi. Şanuan omuz silkti. Bununla ne yapabilirim ki diye sordu. Kederli bir küçümseyiş, soylu bir el kaldırışla kontesi kendinden uzaklaştırıyordu. Hayır hanımefendi, hayır almayacağım bu paraları. Alırsam ötekilerle birlikte alırım. Doğru insanlar doğruluk isterler. Bu paranın tamamını ne zaman verebilirsiniz bana? Kontes başkalarından da para toplamayı düşünüyordu. Ne kadar zaman veriyorsunuz? Diye sordu. 8 gün desek? Kontes de Saint Prix, yoksa kilise aldanmış olmasın? 8 gün. Size tek bir sözcük söyleyeceğim. Papa bekliyor. Sonra kollarını göğe kaldırdı. Ne? Onun kurtuluşunu avuçlarınıza tutmak gibi bir onura erdiğinizde hala oyalanıyor musunuz? Korkun hanımefendi. Tanrı'nın da sizin kurtuluş gününüzde yetersiz ruhunuzu cennetin eşiğinde bekletip inletmesinden korkun. Gittikçe korkunçlaşıyordu. Sonra birden bir tesbihin haçını dudaklarına götürdü. Hızlı hızlı bir dua okumaya başladı. Kontes kendinden geçmişti. Ama Paris'e yazacak kadar bir zaman diye inledi. Telgraf çekin. Bankacınız 60.000 frankı Paris Credit Frontiers'e yatırsın. O da Pau Credit Frontiers'e bu parayı size hemen vermesini teller. Çocuklar bile bilir bunu. Pau'da birikmiş param var dedi kontes. Bir bankerde mi? Credit Foncier'de. Ah hanımefendi, bunu bana söylemek için ne diye bunca dolambaçlı yollara sapıyorsunuz? Bu mudur sizin desteğiniz? Şimdi yardımınızı almam desem ne dersiniz? Sonra bundan böyle duyabileceği her şeyi rahatını kaçıracakmışçasına ellerini arkasına alarak odanın içine yürürken, gevşeklikten de fazla bir şey bu. Bir yandan da tiksintisini göstermek için hafif hafif dilini şaklatıyordu. Neredeyse bir ikiyüzlülük dedi. Papaz efendi, çok rica ederim. Papaz bir zamandan daha sürdürdü yürümesini, kaşları çatık sarsılmaz, yumuşamaz, en sonunda konuşmaya başladı. Biliyorum, papaz Budun'u tanırsınız. Onunla yemek yiyeceğim bugün. Saatini çıkardı. Geciktireceğim adamcağızı. Onun adına bir çek yazın. 60.000 lirayı benim için alıp hemen bana verebilir. Kendisini gördüğünüz zaman bunun kilise kefareti olduğunu söyleyin. Ağzı sıkı nazik bir adamdır. Fazla kurcalamaz gerisini. Peki ne bekliyorsunuz daha? Kontes kanepenin üzerinde bitkin bir durumdaydı. Doğruldu. Ufak bir çekmeceye doğru sürüklendi, açtı. Boyu elinden fazla zeytin yeşili bir defter çıkardı. Bir yaprağını yatık yazısıyla doldurdu. Papaz uzattı çeki alırken yumuşamış bir sesle "Az önce sert konuşmamı bağışlayın Sayın Kontes," dedi. "Öyle büyük şeyler tehlikede ki." Sonra çeki cebine indirdi. "Size teşekkür etmem dine aykırı olurdu değil mi?" dedi. "Elinde basit bir aşından başka bir şey olmadım kimse adına da olsa." Kesik bir hıçkırığı atkısının içinde boğdu ama hemen topladı kendini. Huylu bir at gibi topuğunu yere vurdu. Yabancı bir tümce mırıldandı hızlı hızlı. "İtalyan mısınız?" diye sordu Kontes. "İspanyol. Duygularımın içtenliği bunu hemen belli ediyor. Ama şiveniz değil. Gerçekten de Fransızcayı öyle." "Çok naziksiniz Sayın Kontes. Yanınızdan kabaca ayrıldığım için beni bağışlayın. Küçük anlaşmamızın yardımıyla hemen bu akşam Norbando'na varabileceğim. Başka skupos büyük bir sabırsızlıkla beni bekliyor arada. Allah'a ısmarladık." Kontes'in ellerini avuçlarına aldı, göğsünü geriye çekmiş, gözlerini ayırmadan bakıyordu ona. "Allah'a ısmarladık Kontes de Saint Prix." Sonra bir parmağını dudaklarının üzerine götürdü. "Ağzınızdan çıkacak tek bir sözcüğün her şeyi yıkabileceğini unutmayın." Daha o çıkmadan Kontes zilin kordonuna koşuyordu. "Amelia, Pierre'e söyleyin de yemekten hemen sonra kente gitmek üzere arabayı hazır bulundursun. Ah, dur bir dakika. Jermaine de bisikletine atlasın. Şimdi size vereceğim pusulayı Madame Fleurus'a götürsün hemen." Daha çekmesini kapamadığı masanın üzerine eğildi şunları yazdı. "Sayın Madam, birazdan sizi görmeye geleceğim. Saat 2'ye doğru beni bekleyin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Yalnız olalım. Durumu ona göre ayarlayın." İmzaladı, zarfladı, sonra zarfı Amelia'ya uzattı. 7. ayrımın sonu, sayfa 95.